Merhabalar. Bilkent Üniversitesi Politik Düşünce Kulübü öğrencileri tarafından başlatılan podcast serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde ilerleyen dakikalarda Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşan başkanlık seçimlerini tartışacağız. Bölümümüze geçmeden önce Politik Düşünce Kulübü Başkanı Can Dağdeveren yanımızda. Can hoş geldin.
Hoş bulduk Nurcan.
Bize podcast ile ilgili yapacaklarımızı anlatmadan önce Politik Düşünce Kulübü'nü biraz anlatır mısın? Kimiz, ne iş yapıyoruz?
Tabii, Politik Düşünce Kulübü olarak 2013 yılının Mayıs ayında kurulduk. Politik Düşünce Kulübü aslında öncelikle siyasetle ilgilenmekle birlikte uluslararası ilişkiler ve ekonomi konularıyla da ilgileniyor. Türkiye ve dünya siyasetinin her yönüyle tarafsız bir şekilde ve aynı zamanda her kesime eşit bir ses verecek şekilde çalışan bir kulübüz. Biz Politik Düşünce Kulübü olarak bu zamana kadar neler yaptık diye düşünürsek eğer, çok fazla siyasetçi ağırladık okulumuzda. Çok fazla akademisyen, büyükelçi ağırladık. Aynı zamanda çeşitli etkinler düzenliyoruz. Mesela Politik Düşünce Zirvesi düzenliyoruz. Politik Düşünce Zirvesi'nde Türkiye'de veya dünyada tartışılan çok böyle genel konuları alıyoruz. İlk önce akademisyenlerimizle tartışıyoruz. Arkasından biz öğrenci arkadaşlar olarak özgür bir ortamda görüşlerimizi belirtiyoruz bu konular hakkında. Türkiye Siyasetini Anlamak semineri düzenliyoruz. Türkiye Siyasetini Anlamak seminerinde medyada görmekten memnun olmayacağınız, medyada göremeyeceğiniz konuları tartışıyoruz. İnsanların pek değinmek istemediği, çekindiği konulara değiniyoruz. Aynı zamanda bu sene başladığımız üzere EU Summit, NATO Summit ve UN Summit olmak üzere 3 tane ayrı etkinlik düzenleyeceğiz. Bunlarda bahsettiğim uluslararası kuruluşların nasıl işlediğine dair, karşılaştıkları problemlere dair ve gelecek planlarına dair akademik etkinlikler düzenliyoruz. Ve bunlar üzerine tartışmalar düzenliyoruz. Bu sene ilk defa olmak üzere bir dergi çıkarıyoruz ve hatta online dergimiz şu an yayında. Arkadaşlarımız çeşitli zamanlarda yazdıkları yayınlarla bu internet sitemizi zenginleştiriyorlar. Burada da dediğim gibi tarafsızız. Herhangi bir siyasi görüşün bayraktarlığını yapmıyoruz. Ama asla da sansür evet. Uygulamıyoruz.
Evet, her görüşten yazıya.
Her görüşten yazıya açığız. Bayağı da başarılı gidiyoruz. Bazen bizi bu konulardan dolayı kızanlar oluyor. Çeşitli siyasi partilerin çıkarlarını savunduğumuz iddia ediliyor ama nedense bütün partilerin çıkarlarını savunduğumuz çeşitli zamanlarda bize söylendi. O yüzden herhalde tarafsızlığımızın ufak bir nişanesi olarak algılıyorum ben bunu. Politik Düşünce Kulübü bu zamana kadar en önemli etkinliklerinden bazıları, mesela bu sene yaptığımız etkinliklerden bazıları Amerikan Büyükelçisi'ni ağırlamak oldu. Amerikan Büyükelçisi David Satterfield mesela ilk kamuya açık konuşmasını Bilkent'te yapmıştı. Aynı zamanda çeşitli biz akademisyenleri aldık. Aynı zamanda biz Politik Düşünce Kulübü olarak okulumuzda bütün üniversite öğrencileri açık olarak tartışma etkinlikleri düzenliyoruz. Burada da daha çok medyada gördüğümüz fakat biz onların iyi tartışmadığını düşünüyoruz. Kendimizin daha iyi tartışacağını düşünüyoruz. Bu konuları biz kendi aramızda özgür bir şekilde tartışıyoruz. Mesela bu zamana kadar neler tartıştık? Gezi eylemlerini tartıştık. Sarı yelekliler eylemlerini tartıştık. Yakın bir zamanda kayyumları tartışacağız. Barış Pınar Operasyonu'nu tartıştık. Mesela Libya'yı da tartışacağız yakında. Biz açıkçası üniversite öğrencilerine daha önce bulamadıkları bir özgürlük alanı sağlayarak medyada da göremedikleri konuları açıkça ve özgür bir şekilde tartışmalarını istiyoruz.
Şimdi de en son etkinliğimiz, en son icraatımız olarak bir podcast serisi başlattık. Bu podcast serisini neden başlatıyoruz? Amacımız nedir? Neler yapacağız?
Ya şimdi tabii podcast günümüzün en önemli yayın organlarından bir tanesi olmaya başladı. Sosyal medyanın da güç kazanmasıyla birlikte insanlar artık haberleri internetten takip ediyorlar. Ya da en azından üniversite öğrencileri, gençlik haberleri ve sosyal medya üzerinden takip ediyor, podcast üzerinden takip ediyor. Biz de tabii ki çağı yakalamak adına bu işe girelim dedik. Bizim buradaki amacımız sadece üniversite öğrencilerinin konuştuğu, özgürce konuştukları ve her türlü görüşü, her türlü konuyu çekinmeden ifade ettikleri bir alan oluşturmak.
Evet, ve gayet eğlenceli de bir şekilde.
Ya tabii bu işin eğlencesi de biz burada ciddi ciddi çok tartışıyoruz ama her zaman da gülüşmeler oluyor. Ya tabii şimdi biliyorsunuz Türkiye'de şu anda bir medyada çok büyük bir kısıtlama var. Çeşitli görüşleri savunuyorsanız medyada yer bulamıyorsunuz. Bu yüzden de bu isimler her zaman sosyal medyada kendi çabalarıyla ayakta durmaya çalışıyorlar. Biz de öğrenciler olarak hiçbir şekilde zaten medyaya çıkamadığımıza göre, ana akım medyaya çıkamadığımıza göre kendimize sosyal medyada yer bulabiliyoruz. İşte biz de bu yüzden arkadaşlarımıza özgürce, serbestçe tartışabildikleri ve kendilerinin kendi sorunlarını tartışabildikleri bir alan yaratmak için podcast yayınlarımıza başladık.
Başkanımıza bu değerli konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Bahsettiğim gibi ilk bölümümüz yaklaşan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimleri olacak. Keyif almanızı diliyoruz. Biz çünkü kaydederken çok keyif aldık. Birazdan fark edeceğiniz üzere. Teşekkür ederiz.
Teşekkürler. Thank you.
Harika olur ya.
Aklıma gelen frog sönmez.
Ya.
Nasıl olmaz?
Sönmez mi?
Sönmez mi?
Buraları biplersin canım.
Buralar
kırpar.
Bir süre eğer biplemeye başlayacaksak.
Hayır.
Şunu merak ediyorum. Eşcinsel reisin soyadını nasıl telaffuz ediyorsun?
Buricek.
Buricek. Evet. Hazır mıyız arkadaşlar?
Sanırım.
Şu an hemen başlayacak mıyız yoksa...
Şu an ses kaydı var zaten.
Evet. Ön kurallardan mı bahsediyor?
Ön kurallar derken?
Ön kural derken.
Yani
bu... Küfür etme.
Küfür etme kesinlikle yani zaten.
Birisinin
PDK hakkında kimseye
konuştuğunu
konuşma.
Duyunca yani sakince sessiz olun. Yani sesler karışmasın.
Mantıklı.
Sakin olun.
Ama şey,
bu kurala uymayacağız.
Ve seksi
uymayacağız ama uymadığımızda da zaten bir dinamik yakalamış olacağız. Bence aynen. Çok sıkıcı olmayacak.
Şimdi olur. Şöyle bir durum var. Üniversite seviyesindeki öğrenciler olarak bu işi Türkiye'de bizden başka yapan yok diye biliyorum. Özellikle bir öğrenci kulübü bünyesinde. Dolayısıyla sanırım bizi dinleyen insanlar, takipçilerimiz bu konuda çok da bizi eleştirmeyecektir diye umut ediyoruz. İlk seferin hataları affolur. Şey hazır mıyız arkadaşlar?
Hazırız.
O zaman
hazırız
konumuz,
kaptan.
O zaman konumuz anlaşılacağı üzere Amerikan seçimleri. Yaklaşan Amerikan seçimleri.
2020.
Şu anda zannediyorum Cumhuriyetçiler adaylarını belirlemiş durumda. Cumhuriyetçiler var ya da Donald Trump seçimlerden %97 gibi hayvani bir oyla.
Iowa caucus'unda.
Iowa caucus'unda galip geldi ve Cumhuriyetçi aday oldu. Demokratlar da şu anda bildiğiniz gibi adaylarını belirlemeye çalışıyorlar. Demokratların şu anda önemli adayları, başı çeken adayları kimde bir özetleyebilirsek süper olur.
Şimdi zaten Bernie Sanders inanılmaz bir şeyde göz önünde. Çünkü zaten kendisini sosyal demokrat olarak tanımlayan bir şey olduğu için inanılmaz sallamıştı ortada. Bence Elizabeth Warren, yani debate'lerde öne çıktı en azından bence. Pete Buttigieg, zaten bir Afganistan gazisi, bir de openly gay olan bir şey. Iowa caucus'ında mesela şey ilk defa oyalan ilk LGBT insan
açıkça
falan çıktı.
Gay.
Açıkça gay.
Açıkça gay.
Açıkça gay. Ya yapacak bir şey yok, üzgünüm. Joe Biden zaten ortalıkta çünkü eski başkan yardımcısı olduğu için. Andrew Yang nedense şeydi, yani debate'de nedense benim gözüme çarpan birisiydi. Bunun dışında Michael Bloomberg'ü neden öne çıktığını açıklamak ister misin?
Michael Bloomberg bu seçimin tek milyoner, milyarder, trilyoner adayı gibi görünüyor demokratlar bazında elbette. Karşısındaki yarışmak istediği adayın Donald Trump'ın da bir milyarder olması durum biraz ilginç hale getiriyor ve Michael Bloomberg'ün ön seçimlerde sıfır çekmiş olması durumu daha da ilginç hale getiriyor
aynı
diye düşünüyorum.
Aynı zamanda reklamlara en çok para harcayan kişi aday kendisi şimdiye kadar ki adaylar arasında.
Ve aynı zamanda dışarıdan şey kabul etmemiş, yatırım kabul etmemiş. Bütün parayı kendi cebinden vermiş
aslında. Bir
zahmet hani, ver. Yani zaten onun için çerez parası gibi bir şeydir.
Yani,
şey
ama hani,
yani ben hiç şaşırmadım.
Trump'tan bile daha zengin biri var artık arenadan. Hani en zengini galiba şu an Bloomberg.
Evet aynen.
Yani, ve milyarderlere karşı olan insanlarla bir milyarderin ve dünyadaki en zengin 10 adamdan bir tanesinin aynı partiden aday olması da tabii çok ilginç bir
durum. Şey Meryem Balyas'ın da böyle şey değil miydi? Ya daha zengin değil miydi? Tabii çekildi de.
Meryem yok.
Bir tane yazar kadın vardı.
Yani ben onun tam olarak sırasını hatırlamıyorum ama ilk onda kadın yoktu diye hatırlıyorum ve Michael Bloomberg ilk onda o yüzden.
Ha yok, sadece zengindi diye hatırladım da yani şey değil.
Ha daha zengin miydi diye.
Sonra şey vardı.
Hiç ilginç değil bence çünkü yani Amerikan politikasından bahsediyoruz burada yani. Bu daha önce birçok kere oldu. Bence asıl ilginç olan Bernie Sanders'ın hala bizden maddi destek istemesi.
Ve alması.
Evet. Ve alması. Bence bu daha ilginç.
Çünkü ya hak ediyor bence de neyse buna sonra girelim. Şey var bir de. Tulsi Gabbard benim inanılmaz ilgimi çekmişti. Çünkü o da bir Irak gazisi. Sonra Hawaii senatörü olmuş ve...
Şey temsilcisi senatörü değil de. İkinci bölge.
Hawaii temsilcisi.
Biri sağda biri solda.
Ve dönüşüm terapisini şey yine LGBT insanlar için dönüşüm terapisini zamanında şey yapmış.
Cinsel dönüşüm terapisi
evet.
Bayağı genitaller falan mı dönüşüm?
Hayır şey galiba yani bayağı terapi bazında insanları
eşcinsel insanları hetero'ya çevirmek için uygulanan bir terapi. Evet.
Yani bazen yani kimyasal aşaması da var diye
şey bir durum, homofobik bir durum.
Evet.
Buradaki.
Ya tabii zamanında bunu şey yaptım ben
demokrat,
şu anda...
Bu demokrat adayı mı?
Evet.
Demokrat adayı.
Wow.
Şey tabii zamanında ben böyleydim. Şu an tamamen fikrimi değiştirdim falan diyor ama yani yine de şey oldu.
Aynı zamanda tabii kendisinin BJP ile de Hindistan'daki iktidar partisiyle de bir takım bağları var. Zaten kendisi Hindu.
Aa, ama evet, daha sonradan onu işte çoğulculuk adına o partiyle de görüştüğünü iddia etti kendisi. Yani şimdiye kadar bir kere şey yapabildi maalesef, yani katılabildi demokratik debate'lere, yani şey televizyondaki tartışma programlarına. Ondan sonra şey yaptı. Ancak hani kendisinden aslında daha popüler olan bazı adayların hani yarıştan çekilmesi sebep olduğu da biraz söylenebilir. Hani Kamala Harris'i.
Evet.
Evet.
Yani kendisinden çok daha popülerdi ama yani ikisi yüz yüze tartışınca demokratik tartışmalarda yani kendisi çekilmedi ama Kamala Harris yani kısa süre sonra yarıştan çekileceğini duyurmuştu.
Doğru. Herkes çok üzülmüştü o çekildiğin şey hakkında ya. Ya her neyse işte anladın yani. Çoğunluk cidden üzülmüş.
Eğer yüzdeyi vermezsen böyle bir cümle kuramazsın, tamam mı?
Tamam doğru. Redacted ya. Kesin oraya.
Yok kesmeyeceğiz abi.
Şey sormak istiyordum ben. Hepinizin şey favori adayı ne şu anda? Şey çekilmiş de olabilir, çekilmemiş de olabilir. Sıra, evet. Başlayın yandan bir yerden.
Biraz ünlü olacak ama Yang çok enteresan olurdu yani.
Hayır ama hani hiçbir cidden şansı... favorin mi yoksa şey mi? Yani olmasını ister miydin ya, cidden?
Aslında hani tam bir talebim yok. Ama yani olsa hoşuma gidecek diyeceğim. Hani bir Bernie gelse. belki çok değişik şeyler olabilir diye düşünüyorum Amerika'da. Hani çünkü şu ana kadar neredeyse Amerika'nın hani başkanlarına bakarsak hepsi hani Demokrat Parti'den bile çıksa hani gene de hani sağ ya da sağ merkezden. Hani
ekonomi açısından en azından evet.
Kesinlikle hani Amerika'ya böyle sosyalist nasıl bir şey olur? Merak ediyorum. Sen eğlencesin aslında.
Ama işte neyse tamam.
Adam kendini demokratik sosyalist olarak tanımlamış. Sosyal evet. Demokrat da değil millet.
Ya aslında hareketleri biraz daha sosyal demokrat gibi kalıyor da kendisine demokratik sosyalist evet. Diyor yani.
O tanımı çok seviyor niye bilmiyorum. O,
çünkü ona uyuyordur demek ki.
Ya yani. Bir de zaten kendisi eskiden daha da solcuymuş zaten. Hatta balayını Sovyetler Birliği'nde geçirmiş kendisi. Ondan sonra...
Çok iyi.
Aynen. Balayını Sovyetler Birliği'ni...
Çok ciddi söylüyorum. Couple goals. Efendim?
Ay. Couple goals. ilişki şeyleri. Hedefleri.
Gör sen gör.
TDK.
İlişki golleri. Ali. Bir dakika biz kendimizi tanıtsaydık keşke. Neyse bir ara şey yapalım.
Onlar da oldu.
Tamam şu ana kadar hiç konuşmayan ve laf sokan benim Kemal Yeşilyalı.
Ali tamam söyle favorin kim abi?
Bernie işte.
Bernie.
Ya üniversite zaten orada çok pahalı. Evet, üniversiteler ya. Ucuzlasa...
Aa harbiden gideriz aslında.
Bernie gelsin yüksek hepinizi götürüyorum.
Orada üniversite öğrencisi olduğunu düşünsen.
Öyle olmuyor yalnız. Lisans mesela kolaylaşırsa evet. Yani lisans olarak kabul edilmeniz lazım. Fakat bizim yüksek lisans olarak şansımızı azaltacak.
Ben kendimi tabii Amerikalı vatandaş olarak düşünüp Amerika'da üniversite gideceğimi farz ettim.
Kendin için bir şey düşünmüyorum.
Yok.
Erdem. Ben şey Erdem.
Adam Can.
Benim herhalde yani birinci tercihim benim de Bernie Sanders olurdu. Çünkü yani bu sağlık hizmetleri konusunda ki aynen Medicare for All isimli yani bütün basit sigortayı herkese genişletmesi, işte bunun kapsamının bu kadar yüksek olması istemesi, aynı zamanda eğitim konusundaki şeyleri benim hoşuma gidiyor yani fikirleri. Aynı zamanda öyle. Yani Veltex konusunda biraz şey yapılır ama yani en önce yani ondan önce yani o adaylığını açıklamadan önce mesela ben benim düşündüğüm bazı şeyleri dile getirdim. Mesela dedim ki yani işte hani Donald Trump deniz aşırı vatandaşlara vergi getirmek istiyordu. Ben hani kendi içimden düşünmüştüm ki yani Amazon'dan yani dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesinden $0 vergi alabilmiş bir devlet neden deniz aşırı vatandaşlarından böyle vergi isteyebiliyor gibi düşüncem olmuştu. Yani Bernie Sanders adaylığını açıkladığında bunun üzerinden çok konuşması mesela benim için önemli oldu. Aynı zamanda Türkçe Facebook postları da biraz
açıldı. Bu yüzden böyle.
Bu yüzden böyle Türk
insan gibi davranılması gerektiğini savunuyor en azından yani.
Aynen
o da
öyle
var
yani.
Bence.
Bir de tabii şöyle bir şey var hani diğer bütün adayların bir noktada hani bir tutarsızlığı oluyor. Bernie Sanders 1990 yılından beri aynı şeyleri savunuyor. Yani Joe Biden'a bakıyorsunuz mesela hani 1990 yılında LGBT'yi savunmamış yani gay haklarını vesaire. Bernie Sanders 90'lardan beri yani aynı görünmekle beraber aynı şeyleri savunuyor yani adam hiç değişmemiş. Böyle çok tutarlı bence.
Yani bir yarış mı yapıyorlar?
Hangi açıdan?
Yani kim daha önce söylerse o mu kazanacak?
Hayır yani, tutarlı olmasını yani seviyor demek ki abi.
Kendiyle çalışmıyor yani hep aynı fikirleri savunuyor yani daha güvenilirliğini arttıran
ama
bir şey.
Ama şöyle bir durum var. Mesela Donald Trump da kendiyle çalışmıyor. Adam 20 yıl önce de homofobikti.
Tamam bu da yani, başka birine şey yapıyor.
Şeylerden bir tanesi. Benim için de
tutarlılık bence çok şey özel bir şey. Çünkü
Biden'ın başkan yardımcılığı dönemini biliyoruz. Yani o zaman başka söz konusu başkanlığın olacağını biliyoruz.
Yani.
Peki senin favorin kim abi? Söz.
Şimdi zaman kısıtlamasını göz önüne alırsak ben direkt o zaman ana adaylardan, yani demokratik adaylardan bahsediyoruz. Yine Bernie derdim fakat herhangi bir özel sebep sunmuyorum açıkçası. Sıkıcı ve alışılı gelmiş sebepler, saçma sapan sebepler işte. Senin dediğin gibi işte, insan insan gibi davranılmaz. Tabii ki erdemli bir şey fakat ben inanmazdım böyle şeylere. Yani, Amerikan politikalarından bahsediyorum sonuç olarak. Ve Bernie'nin neden Bernie? Çünkü işte bu Iowa kaukusunu, evet. Iowa seçim bölgesindeki seçimlerdeki olaya da bakarsak Demokratik Parti kendini tekrarlıyor. Henry Wallace'ın 1944'teki başkan yardımcısı seçiminde olduğu gibi yani bir cinayet işledi.
Evet. Büyük laf.
Bu cinayeti tekrar işleyecekler demek ki partinin cidden değişmesi gerekiyor. Saçma ya sapan bir organ.
Ona girersek çıkamayız zaten.
O yüzden Bernie Sanders. Yani Amerika için Bernie Sanders demiyorum. Demokratik Parti için Bernie Sanders. Yoksa kazanacak kazanacak insan Trump da olabilir. Ben buna da
büyük ihtimalle. Olabilir. Evet. Mümkün o da. Başkanımız?
Tam da onu diyecektim zaten. Benim bu seçimdeki favorim Demokratik Parti arasında değil ama Donald Trump kim çıkarsak için kazanacağını düşünüyorum. Yani bu çok büyük bir ihtimal çünkü demokratlar özellikle bu Iowa'daki...
Bir söyledi miyim? Soruma cevap vermedin
ama. Iowa'daki kaukusta demokratlar gerçekten şu an topuklarını sıkmış durumda. Öncelikle hiç favori bile olmayan bir adayın bu kadar ön plana çıkması değişik bir durum yaratmışken. Bernie Sanders zaten Donald Trump karşısında ne kadar güçlü olabileceği muallaktayken bir de üstüne Iowa'daki seçimlerin açıklanmasının bir gün gecikmiş olması ya benim gözümde demokratların değerini ciddi anlamda düşürdü. Demokratlar yine demokrat olduklarını ispatladı diyebilirim. Demokratlar için de bir seçim yapmam gerekirse soruna geliyorum. Ya Joe Biden derdim. Çünkü Türk olarak Türkiye açısından düşündüğüm zaman yani eğer Türkiye açısından düşünüyorsak Joe Biden şu anda demokrat adaylar arasında radikal bir fikri olmayan şu andaki devlet düzenini şu andaki işte şu andaki müesses nizamı devam ettirmeye en yakın aday gibi. Kendisi Obama'nın beyaz bir kopyası. Özür dilerim. Kendisi Obama'nın bir kopyası.
Bunu bir şeye sor bak lazım.
Hayır. Burayı montajda. Burayı montajda.
Ya direkt bip koysak uzun böyle bip.
Neyse.
Michel uzun 30 saniye.
Yani Michel'den sonrasını biplersen ben yapmış. Yani şu anda Türkiye açısından hayırlı olan Amerika ile ilişkileri iyi devam ettirecek zaten iki aday var. Birisi Donald Trump, diğeri de Joe Biden gibi görünüyor. Bernie Sanders kazanırsa, başka bir aday kazanırsa bunların ilk hamlesinin demokrat bir aday oldukları, sosyalist görüşleri savundukları neticesiyle ayrıca Amerika'daki şu anki medyadan, CNN vesaire ana akım medyadan çok ciddi bir destek gördükleri düşünülürse Suriye'de PKK'ya olan destek devam edecektir. Hatta Bernie Sanders gibi bir aday kazanırsa Ermeni soykırımını tanımak gibi ciddi hamleler yapabilecektir diye düşünüyorum. Donald Trump'ın şu anda Sayın Erdoğan'la çok ciddi bir dostluğu var. Yani anlayamasak bile Donald Trump seçilirse bu devam eder. Joe Biden seçilirse müesses nisan devam eder. Bu şekilde düşünüyorum.
Bu seçim.
Ama işte Biden başkan olsun, onun başkan yardımcısı olsun işte ileride ne olacak belli değil falan. Yani müesses nizamı öyle korumak aslında.
Bir de Trump'ın Türkiye'yle...
Bu seçim dedim, yasa için herkes konuştu. Kanada
Demokrat Parti'den bahsediyor.
Önemli bir şey söylemeyecektim zaten.
Hepimiz cevap veriyorduk, söyle. Biden evet, daha kaliteli olduğunu düşünüyorum Sanders'tan her türlü. Ama bir yandan Trump'ın gitmesi gerektiğini de düşündüğüm için Biden'ın oy potansiyelinin Sanders'tan çok daha düşük olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden hani Sanders bir tık daha fazla oy alabileceği için bence onun çıkması daha kaliteli olur gibi.
Ya ben benim de kesinlikle önce Bernie Sanders, ondan sonra da Elizabeth Warren geliyor. Çünkü hani tartışmalarda çok zaten bilmiyorum şeylerini, verdiği cevapları kesinlikle çok seviyorum ben Warren'ın. Zaten Bernie Sanders'la hemen hemen aynı şeydeler. Spektrumun solunda ikisi de. Ben de öyle olduğum için daha yakın geliyorlar. Yani evet Türkiye açısından düşünmüyorum ben tabii bunu söylerken. Yani Çünkü Amerika'da yaşamak şu an yaşamak değil. Üzgünüm ama
yaşamak
yani.
Değil.
Hayır, asgari ücretle yaşamaya çalışırsan yaşayamıyorsun orada ve bu cidden bence çözülmesi gereken bir şey.
Büyük eyaletlerde evet.
Yani
Silikon Vadisi insanlar 3 işe falan giriyor.
Evet, anca o şekilde şey yapabiliyorlar. Yani o yüzden cidden en başta dediğim gibi insana insan gibi davranılması için bence ya Warren gelmeli ya da Sanders.
Moruk sen hedef.
Ben gitmek istiyorum şu an. Şey yapabiliyor muyuz abi? Kemayı tamamen kaldırabiliyor muyuz montajda?
Siliyoruz. Sen hedef misin?
Niye tekrar söylüyorsun?
Şimdi benim başka merak ettiğim bir konu var. Şimdi Donald Trump bir impeachment süreci, yani acil süreci geçirdi. Görevden azat edildi ama Senato suçlu bulmadı ve aklandı. Sizce bu durum Donald Trump'ın oyunu nasıl etki eder?
Senato'daki duruşmalar bitti mi?
Senato'daki duruşmalar bitti ve Donald Trump
aklandı. İki maddede de suçlu bulunmadı yani.
Tamam, evet. Şimdi ben kaçırmışım
hocam, onu. Hocam, Onurcan'cığım, Aziz'im, şimdi durum şöyle. O zaten bu impeachment, azat edilme maddeleri, yani suç alan acayip saçmaydı zaten. Yani demokrat gerizekalılığını bu 4 yıl
biraz önce, şey mi yapsak, yumuşatsak o kelimelerimizi.
Yani bu gerizekalılık.
Hayda.
Bundan başka hani nasıl hani
bunu aptal edemiyoruz bu arada.
Yani bu gerizekalı bunu neden böyle yapar anlamıyorum. Yani hayal dünyasında yaşıyorlar.
Akli dengesi yerinde olan bir insan bunu yapmaz.
Bu bir insandan bahsetmiyoruz.
İnsan grubu.
Bir hizipten bahsediyoruz. Demokratlardan bahsediyoruz. Palantum kesiminden bahsediyoruz. Maddeler çok saçma. İşte hani işte snowflake, kar tanesi gibi hissediyorlar kendini. İşte o Warren şey, o Pelosi'nin konuşma yırtması falan. Yani Trump sanki böyle onların başına yeni bir 11 Eylül saldırısıymış gibi davranıyorlar. Demokratlar 11 Eylül'miş gibi davranıyorlar.
Öyle değil mi abi?
Öyle değil. Öyle değil. Profesör Süleyman Seyfi Öğün'le konuşmalarımızda o bahsetmişti. Yani Trump'ı başkanlığa getiren kitle bildiğiniz Hollywood kitlesi gibi değil yani. Bayağı bir normal insanlar.
Siyahiler. O yüzden işte siyahiler.
Kesinlikle evet.
Dev var ama çoğunluğunu onlar oluşturmuyor kesinlikle. Yani
%9'u muydu neydi sanırım cumhuriyetçiye oy veren siyahiler?
Her, en fazla. 9 kaybetmesi de yeter bence.
Trump da var. Trump popüler bir cepheye aslında hitap ediyordu ilk geldiğinde.
Zaten popülist olduğu için sıkıntılıydı.
Demokratların hitap ettiği kesim Hollywood starları. İşte on
da tamam değil tabii.
Yani işte hani
Trump'cu bir şey değil ama Trump'a mağduriyet verdiler.
Bence vermediler. Çünkü şöyle bir durum var. Bir soru direkt şeydi. Yani bu impeachment süreci ya da süreci artık bitmiş bir süreç.
Türkçe yapmaya çalışıyoruz.
Azledilme süreci ve bitmiş olan bu süreç Trump hiçbir şekilde etkilemeyecek. Çünkü bir kere daha önce de bahsettiğimiz gibi Trump'un yani oy veren kitle zaten hani bu devletin hani biraz büyük olacak ama devletin bu birimlerinin işte hani Trump'ı durdurmaya çalışıyor, Trump'ı çekememek olarak görüyorlar. Hani onlara göre bu azledilme süreci bu Trump'ı çekememe, hani bizi çekemiyorların hani resmen şey yani bizim bir sözümüzün olmasını, devlette sözümüzün olmasını, bizim varlığımızı çekemiyorlar tarzında bir şey olarak görüyorlar.
Şey değil mi? Peki bunu şey olarak görmüyor musun? Yani aslında bizdeki hani bu narratif hikayenin işte vesayetçiler atanmışlar, seçilmişler kavgası hikayesi vardı.
Aynen öyle.
Çok eski, AK Parti'nin çok eski, ilk zamanlarına dahi gidiyor bu hikaye. Ve bunu sanki böyle yamalılar, borçalılar Amerika'da kullanıyorlar şu an.
Neredeyse evet öyle. Hani çünkü şey var, hani direkt kurumlara karşı değil de Amerika'da ne kadar kurbansa, ne kadar kurbansa...
Mağdur ya da evet.
Aynen mağdur evet. Ne kadar mağdursa... Politik olarak o kadar güçlüsün. En azından demokrat gruplarının içerisinde. Ne kadar işte işte ne kadar unprivileged'san o kadar mağdursun.
Ne kadar şeyden geliyorsun.
Ne kadar imtiyazsızsan.
Evet.
Ne kadar imtiyazsızsan o kadar çok hani politik güç veriliyor sana. Ve bundan hani rahatsız olan çok büyük bir kitle vardı ve o kitle de zaten Trump'ı başa geçirerek konuştu.
İşte bu nokta bu yüzden demokratların bir kar tanesiymiş gibi
olduğunu
düşünüyorum. Çünkü böyle bir tehlike yok.
Evet yok hiçbir şekilde.
Amerika'daki güçler ayrılığı tehlikede değil.
Aynen.
Doğru, çünkü şu anda temsilciler demokratların elinde. Senatoyla başkanlık sadece cumhuriyetçilerin elinde değil mi?
Allah aşkına Trump şimdi Pentagon'a mı daldı yani?
Hayır, o anlamda demiyorum ben. Güçler ayrılığı dediğin için ben bunu şey yapmak istedim, belirtmek istedim.
Kesinlikle. Ve o yüzden tamamen hayal dünyasında yaşıyorlar ve bu seçimi de kaybetmeler olası. Evet.
Olası ya.
Ve şöyle bir sorun var. Hani bahsettim ya, Profesör Öğün'le bu konuyu konuşurken işte Trump işte dışarıdaki ABD dolarını alacak, yurt içine getirecek, işte insanını harcayacak filan işte, ya da ne bileyim Trump yeni bir savaş çıkartmayacak diğer cumhuriyetçilerin yaptığı gibi. Ve böyle oldu. Trump'ın şu ana kadar yaptıklarını konuşmayacağım ama hani Trump o başka bir ekonomik olarak nerede oldu, Çin'le ticaret savaşı, ondan sonrası ne oldu filan, ondan bahsetmiyorum. Bahsettiğim şey, Trump eğer ikinci dönemi alırsa ne olacak? Üçüncü bir dönem için yarışmayacak.
Yarışamaz.
Peki bu ikinci döneminde ne yapacak?
Bunu cidden hiçbirimizin tahmin edebileceğini bence bile düşünmüyorum yani, ben.
Hani bu adam birinci dönemini kazandı, Bolton'u işte danışmanı yaptı, ortalık ayağa kalktı filan. Hani Bolton işte Venezuela'ya şu kadar asker gidecek diye kağıtta geziyordu. Çok büyük olaydı. Tamam. Şimdi ikinci dönem. Kimseye hesap vermek zorunda değil. İran'a dalsa, Venezuela'ya dalsa, Meksika'ya dalsa.
Trump zaten öyle bir tane tweet atmıştı, gördünüz mü? Bir tane derginin kapağında
evet,
böyle.
Evet.
2020, 2024,
evet,
2000.
Evet, evet,
sonra böyle 10.000'e kadar gidiyor.
Gidiyor, gidiyor.
Sonra
gidiyor.
Zaten 1E99 yani sonsuz yılını
bile gösteriyor. Ya bu aslında...
Asıl bu mesela hayal dünyasında yaşamak değil mi?
Bir de şöyle Trump'ın Türkiye ile olan ilişkilerinde ben bir garanti vaat ettiğini asla inanmıyorum. Çünkü Trump hani gerçekten... belki bizim tarafımızdan iyi oldu. Hani şu anlamda. Hı-hı. Mesela hani Trump'la birlikte Amerika tekrar Türkiye'ye yaklaştı. Ama
zaten cumhuriyetçiler genel olarak Türkiye'ye
biz
daha yakın hareket eder. Şey konusunda. Hani
yine de Trump hani hareket ederken hani profesyonel değil ya da sözlerini o kadar umurunda değil demek istemiyorum ama neredeyse hani Trump'la ilgili denebilecek bir şey varsa da çocuksu hareketler yapabiliyor bazen. Çok fevri davranabiliyor.
Bu, doğru.
Türkiye'nin işine geldi.
Takip edebiliyoruz
bu Türkiye'nin çok işine geldi çünkü şöyle bir durum var ortada. Amerikan kurumları kurum bazında uzun süredir Önbaş Temmuz'dan beri diyebiliriz Türkiye'ye düşman. Ve ilginç bir şekilde Donald Trump gibi kurumları hiç takmayan birisi başa geldi. Ve bu gerçekten Türkiye'nin çok lehine oldu. Şu anda Amerika-Türkiye ilişkilerinde kurumlar tamamen bypass edilmiş durumda. Kimse Dışişleri Bakanlığı, Pentagon, işte Türkiye'de Genelkurmay Başkanlığı bu konuda söz sahibi değil. Türkiye'de Erdoğan söz sahibi, Amerika'da Trump söz sahibi. Bunlar aralarında bir dostluk var ve bu şekilde Trump'ın başkanlığı Türkiye'nin lehine işliyor diye düşünüyorum ben.
Lehine işliyor evet ama bu bir garanti vaat etmiyor demek istediğim şey. Yani Trump bir gün çıkıp da ya fikrim değişti diyebilir. Ve bunu demek gerçekten de müsait bir insan. Ve hani o şu an Türkiye'nin lehine işleyen kurumlar onu durduramaz. Yani Trump bir gün çekip dersen Türkiye olmadı galiba ya.
Önemli bir şey değil ki.
Biter. Yok yani Trump'ın Türkiye ile olan ilişkilerinde bir garanti vaat ettiği sözü bence hani doğru değil. Çünkü Trump stabil bir insan değil.
Bilmiyorum.
Biraz
masla olabilir. Ben öyle bir şey
yapamam. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Burayı kırparsınız artık da. Iowa'daki
ama
olaydan
bahsetmemiz gerekiyor. Ama çok belli olur mu şey?
Yok. Çünkü Iowa'da şu an olan şey hani ben bu sabah okuduğumda iyi okumamışım. Oradaki seçimler belli olmamış. Hatta tekrar reseçim diyorum yani.
Tamam, işte
tekrar
ya,
seçim.
Ben bahsetmiştim aslında şeyde.
Tekrar
işte,
seçimi
diyecekler. Demokratlar salaklığını kanıtladı vesaire kezer demiştim ben.
Ama onu işte şey sonuçları belirlemediler diye. Adamlar gene şey oldu. İşte popular vote şey lehine çıktı. Bernie lehine çıktı. Ama delege oyları
Pete Buttigieg.
Buttigieg lehine çıktı.
Aslında ikisinin de eşit var şu anda.
Yani şu anda 11-11.
Evet. 11-11.
Ben en son baktığımda
5 Warren var. 2 kim vardı? Senin telefondaydı o ya.
Yani. Direkt Bernie ve şey. Bir de Bernie ve işte Buttigieg.
Buttigieg.
Bunlara kafayı takmayın manyak
olun. Böyle kapasabiliriz.
Evet. Yine o yüzden hani bir de Iowa'nın şöyle bir olayı var. Neredeyse hani Iowa'nın adaylığında iyi performans gösteren adaylar hani adaylık kazanıyorlar.
10'da 7 başkanlık. Öyle biliyorum.
10'da 7 mi?
Hani Iowa kokusunu kazanan...
Evet, 9'da 7 diye biliyorum ben.
9 da olabilir ama öyle yüksek bir oranda başkanlığı kazanıyorlar.
Evet yani Iowa gerçekten aslında önemli bir şey ve Iowa'yı kazanmak ciddi bir yani momentum sağlıyor oradaki adaylar için. Yani şu anda Iowa'daki seçimlerin o kadar karışmış olmasının nedeni aslında herkesin hani o Iowa'nın vereceği o resmen gücü istiyorlar ve çok ciddi bir güç yani 9'da 7 çok büyük bu ara.
Ben bir şey soracağım. Pete Buttigieg normalde hiç önde duran birisi değildi. Iowa'da nasıl Bernie ile aynı delege sayısına
yani
şey
yaptı? Iowa'da o hep zaten değişikti çünkü yani anketlere eskiden de hani bu caucus'tan daha önce yani bu Iowa Demokrat Parti içi ön seçimlerinden daha da önce hani bakıyordunuz hani Pete Buttigieg normalde işte yüzde birkaç işte 2 ile 5 arasında
evet işte.
Yani en fazla 7 ya da ama Iowa'da 15 falandı yani hani eskiden beri hani Iowa'da şey bence yani reklam paralarının hani bir kısmını oraya daha yöneltmiş vesaire gibi hani Iowa'ya özellikle oynuyor olabilir hani onun getireceği psikolojik kendisi de artıdan dolayı
çünkü
yani.
Iowa önemli gerçekten.
Evet çünkü zaten hani Iowa'nın en önemli olması sebebi bir tanesi işte parti içindeki seçimlerin en erken olması ama daha da önemlisi şey yani zamanda hani 20. yüzyılın sonuna doğruydu diye hatırlıyorum. Bir seçimde hani fark ediyorlar ki Iowa'nın demografisi hani demografisi Amerika'nın geri kalanına çok benziyormuş yani o zaman Amerika'sına hani hani Iowa'daki insanların psikolojisi de bu yüzden herhalde diye düşünmüş olacaklar ki hani Amerika'nın geri kalanına çok bağlıdır. O yüzden Iowa'yı alan Amerika'yı alır gözüyle.
Ya bir Texas bakıyorum değil, bir New York değil. Mantıklı
evet, yani
aslında.
California yani falan gibi safe place evet değil yani. Kesin bir yer değil. Hani
mantıklı.
Bir diğer taraftan işte ne bileyim Mississippi, Alabama falan gibi böyle aşırı cumhuriyetçi bir yer de değil yani.
Hani o yüzden hani şu anda Iowa'daki durum bildiğiniz hani bir şeyde kaldı. Hani kimin kazandı? Yani en son haberlerde en azından belli değildi.
Muallakta kaldı.
Yani. Hani muallakta kaldı. Yanlış anlamadıysam ya bu cuma ya da önümüzdeki cuma bir karar alacaklar ve Iowa'daki seçimler hani bir ihtimal diyeyim hani tekrar edilecek.
Böyle bir tekrar edilmesi de yani bence çok kötü şey yapar.
İstanbul seçimleri.
Maltepe Iowa.
Sen de sarar.
Ya ne bileyim tekrarlanması
terk etmeyin.
İşte gerçekten öyle oldu ve hani
elektronik değil mi bunlar?
Hayır
değil. Sistem? Aa doğru. Yani
öyle
değil. Ön seçimlerde öyle değil.
Şimdi şöyle diyeyim. Iowa kimin seçim bölgesi?
Normalde
değişiyor,
demokrat değil mi?
Hayır. Henry Wallace'ın.
Ha öyle.
Henry Wallace 44'te niye yani başkan yardımcılığı seçimini kaybetti? Sandıklara sahip çıkmadı.
Ve bu sözlerle bugünkü bölümümüzün sonuna geliyoruz.
Sonra ne oldu? Turun başlamak.
Bugünkü bölümümüzün sonuna geliyoruz.
Bu podcast Bilkent PDK tarafından.
Bence bunu demeyelim.
Evet,
yok demeyelim.
Evet.
Dalga geçiyoruz.
Podcastimizin sonraki bölümlerinde yine bu kadar eğlenceli, bu kadar ilgi çekici ve bu kadar sıkıcı konularla birlikte olacağız.
Sıkıcı mıydı bu Allah aşkına?
Yani bilmiyorum artık onu.
Daha düzgün bir sürü.
Ama şimdi yani şey
masa falan olsa
40 dakikadan sonra insanlar
evet,
çok zor
şu anda yani. Zaten şu imkanlarımız belli. Telefonu elimizde tutarak podcast kaydediyoruz. Yani masamız bile yok.
Zaten mikrofon standı olduk çünkü. It's keeping us grounded.
Hani Joe Rogan gibi ot getireceğim bir
şey ama yani.
Çay olsaydı.
Şu an arka plandayız adamın.
Ayaklarımız yere basıyor işte.
Evet.
Podcast'imizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.